Ayrım 2. Dünya Arzısı. Ayfer Tunç. Sayfa 16. Sabah yine Cumhur'un dilinin pürüzlü, yapışkan hissi gidinceye kadar yüzünü yıkadı. Su buz gibiydi. Elleri, yüzü dondu. Ayakları çıplaktı. Taşın soğuğu içine işliyordu. Evde bir tek oturma odasında soba yanıyor. Yatağı mı dönsün, sobanın başında ısınsın mı? Ya da otele gidip yıllardır birbirini takip eden, boğucu günlerin bir yenisine mi başlasın karar veremedi. Hepsi aynı ölçüde yorucu. Ruhunun yorgunluğu, varlığının bir parçası oldu çoktandır. Yüzünü kurularken içeriye kulak vardı. Mutfaktan karısıyla oğlunun sesleri geliyordu. Yanlarına gidinceye kadar neşeli konuşmaları devam edecek. O gelince susacaklar. Mürşidin yüzündeki keder neşelerini solduracak. Yanlarına gitmedi bu yüzden. Aynaya biraz daha yaklaşıp kendine baktı. Bir süredir neşe yutucu biri olduğunu düşünüyor. Yüzünde etrafındaki neşeyi çekip yutan bir kara delik var sanki. Ne olduğunu bilemiyor ama bir şey var. Belki burnunun iki yanından çenesine uzanan iki derin çizgi. Belki ağzındaki asimetri. Kaşlarının kırgın kıvrılışı. Ya da bakışlarındaki acı. Her neyse. Varlığına rahatsız edici bir şey var. Ne zaman? Aynaya baksa içi ağrıyor. Kendini boşlukta dönerek, ona buna saplanan, sahipsiz bir hançer gibi hissediyor. Çevresindekilerin küçük dünyalarına zarar veriyor. Sebepsiz kederiyle herkesi yaralıyor. Şükran'ın, çevirsene Özgür, yandı dediğini duydu. Ekmek kızartıyorlardı. Kokusu mürşide kadar geldi. Buzdolabı açıldı. Özgür tereyağını çıkarıyor diye düşündü. Tereyağlı kızarmış ekmeği çok sever. Şükran adeti olduğu üzere televizyonu açtı. Ev birden sabah haberlerini okuyan spikerin canlı sesiyle doldu. Yine çok erken kalkmışlar diye düşündü Mürşit. Hep erken kalkıyorlar. O da bir zamanlar erken kalkardı. Dünyadan henüz eline eteğini çekmemişken, hayat denen belirsiz ve civa gibi akışkan şeyi hala bir ucundan tutmaya çalışırken, oğlu 3-4 yaşlarında, sarı kafalı, sevimli bir oğlanken, kızı, insanı ağlatacak kadar masum bir çocukken, otel itibarını kaybetmemişken daha, bu yüzden iş bitmeyecek kadar çokken ve o, hayatının çürüdüğünü, bir yere varmayan bu koşuşturmanın sonunda, benliğinin kendisini terk edeceğini, geriye içinden yavrusu çıkmamış, bir kuş yumurtasının, çıtır çıtır kırılan, kurumuş kabuğu kadar değersiz bir şey kalacağını kabul etmeye yanaşmazken, sabahları erkenden gözünü açardı. Yine de Şükran ondan önce kalkmış. Camları açıp evi havalandırmış. Kahvaltıyı hazırlamış. Özgür'e ekmek kızartıp tereyağı sürmüş olurdu. Şükran çok gençti o zamanlar. Ve bakır rengi, ışıltılı saçlarını hep at kuyruğu yapardı. Mürşit, geceleri karısının oyalı yemenisini çıkarıp, su gibi akan gür saçlarını elinin bir hareketiyle çözmesinden, sonra başını sağlayıp omuzlarını dağıtarak yatağa girmesinden hoşlanırdı. O yıllarda Şükran'a karşı daha başka, daha derin bir şeyler de hissetmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama hissedemiyordu. İlk gençliğinin aşkı andıran hafif duyguları sayılmazsa, hiç aşık olmadığı için tam ne hissetmesi gerektiğini de bilemiyordu. Bu yüzden hissettiği kadarıyla yetiniyordu. Evin neşesini yutmaya başlamamıştı daha. Gerçi o zamanlar evin pek de neşeli olduğu söylenemezdi. Babası hastaydı. Her gün biraz daha kötüleşiyordu. Bu yüzden ev neşesiz, tatsız, bunaltıcıydı. Ama havasında bu bunaltıya uymayan, şaşırtıcı bir yaşama inadı vardı. Mürşit bu inadı fazla ısrarlı, hatta gereksiz buluyordu. Gerçi yaşamayıp ne yapılacağını da bilmiyordu. Bunu pek düşünmek istemiyordu. Düşünürse dayanamamaktan, içinin yine alıp başını gitme isteğiyle dolmasından korkuyordu. Kendini bütün sıkıntılara rağmen, aksamadan yürüyen bu hayatın dışında tutuyordu sadece. Sebebini kavramakta zorluk çektiği hayata uzaktan bakıyordu. O bu yaşama inadının çok saçma olduğunu düşünürken Şükran, berbat hayatından şikayet etmeyi aklına bile getirmiyordu. Hayatı çözmüş, kabullenmişti çünkü. Hayat böyle bir şeydir. Eziyettir, sıkıntıdır, dertler bütünüdür. Kaderin en sevdiği şey oyundur. felek kahpedir. Ve kahpe felekle, oyunbaz kaderle kavga etmenin bir faydası yoktur. Her şeye yetişiyordu Şükran. Yorulmak nedir bilmiyordu. Mürşit'in felçli babasına bakıyordu mesela. Vücudunu sabunlu bezle siliyordu. Yatak yarası olmasın diye pudralıyordu. Bacaklarını 20'şer kez kaldırıp indiriyordu. Sakallarını tıraş ediyordu. Tırnaklarını kesiyordu. Babası yatağa düşünce, kıblesini kaybeden annesinin huysuzluklarına gık demeden katlanıyordu. Eskiden güçlü bir kadın olan annesi, dirayetini kaybetmişti. Şükran'ın aksine, başta kader olmak üzere, her şeyden şikayet ediyordu. Şükran, bütün bu yorucu işlerin arasında, çocuklarını da itinayla büyütüyordu. Hatta Mürşit'in birkaç ay arayla evlenen ve şehrin kendinden daha ölgün, daha çorak ilçelerine yerleşen iki kız kardeşinin dertlerine bile çare bulmak için çabalıyordu. Mürşit en çok buna tahammül etmekte zorlanıyordu. Hasretle gurbet, onun en büyük hayal kırıklığıydı çünkü. Gittiği yerden onlar için dönmüştü. Başlarında erkek lazım olduğu için. Babasının yerine geçmişti. İkisini de okutmak için didiniyordu. Ama hasret ve gurbet evlenerek evden kaçtılar. Evin acı tortusunu ona bıraktılar. Kız kardeşlerinin adları, oldum olası çok saçma geliyor ona. İnsan kızlarına neden böyle acı duygular uyandıran adlar koyar ki? Babasına niye bu adları koyduğunu sordu bir gün. Çünkü evlenip gidecekler dedi babası. Bugün varlar, yarın yoklukları kalacak evde. Gidecekler. Kız evlatlar gider. Özgür değildirler. Asla olmazlar. Ama yine de giderler. Bir kafesten başka bir kafese. Erkek evlatlar kalır. Evlerin özgür demirbaşlarıdır onlar. Babasına gitmek isteyen asıl benim diyemedi. Başka bir kafese değil ama bu kafesten sonsuzluğa gitmek istiyorum. Gidemedi. Sonsuzluk içinde kaldı. Babasına kendi adını koyarken ne düşündüğünü sormadı. Gençliği boyunca yediği azarlardan biliyordu çünkü. Serserilik etme, adına layık ol, kardeşlerine yol göster. Babasının bu sözünü her hatırladığında, kendine hangi yolu diye soruyor. Hayat başı sonu belirsiz, bulut gibi dağınık, ansızın yön ve biçim değiştirme yeteneğine sahip bir şey. Hayat tanımlanamayan bir şey. Hatta belki sadece bir fikirdir hayat, daha ötesi değildir. Böyle tanımsız bir bulutta nasıl bir yol olabilir ki? Hem bir yol bulabilse önce kendi giderdi arkasında, izini bile bırakmadan. Babası ilk torunu olmasına ve çok sevmesine rağmen Elvan'ın adını pek önemsememişti. Kız torundu sonuçta, güzel demişti sadece. Şükran, Elvan olsun dedik baba. Siz ne dersiniz diye sorduğunda. Ama Özgür doğduğunda hala hayattaydı. Ve tümüyle çarpılmış ağzından güç bela bir cümle çıkmıştı. Oğluna öyle bir at koy ki evladım, manasını ömrü boyunca taşısın. Mürşit öyle yaptı ama koyduğu at babasını hiç mutlu etmedi. Özgürlük babasının pek sevdiği bir şey değildi. Hasretle gurbet adlarının yükünü kendileri taşımadılar, eve bıraktılar. Bu neşesiz evi, ikide bir ağlayan hasta babayı ve gözleri artık her şeyde ölüm ve acı gören anneyi, Mürşit'le Şükran'a, daha çok da Şükran'a bırakarak gittiler. Kendi hayatlarını kurdular. Sözde ikisi de severek evlendi. Bu aşkından ölürcesine sevmeler gerçek miydi? Yoksa sıkıntı ve hastalık dolu evden kurtulmak için en kolay yol muydu? Mürşit hiç emin olamadı bundan. Ama yine de evlenip gidebilmeleri, kendi boktan hayatlarının iplerini ellerine almaları, içinde kendinden bile gizlediği bir kıskançlık bıraktı. Babasının evinde oturuyorlardı o yıllarda. Babasının evinin mutfağı genişti, aydınlıktı. Babası öldü. Ardından ölesiye huysuz annesi öldü. Şimdi daha küçük bir evdeler. İşleri iyi gitmedi. Babasının evini sattılar. Pek aydınlık olmayan, rutubetli bir eve kiraya çıktılar. Karanlık bir bulut gibi gelip hayatlarının tepesine oturdu. Yıllardır gitmiyor. Ama ne karısı, ne çocukları görüyor bunu. Göremezlerdi. Çünkü bulut değil aslında. Mürşit'in bunalan, kararmış ruhunun bir yansıması. Elvan'ı evlendirdiklerinden beri Şükran'la Özgür onu kahvaltıya beklemiyorlar. Sessiz bir anlaşma oldu aralarında. Mürşit'e evin reisi gibi davranmaktan vazgeçtiler. Evde bir şey kırıldı, çöktü. Zaten pek de sağlam olduğu söylenemezdi. Ama şimdi her şey dağıldı dağılacak bir halde. Anaoğlu her sabah mutfağa zorla sığıştırdıkları, üstü kavanozlar, poşetler, kapkacak dolu masada diz dizi oturup sahanda yumurta ekmek banarak, zeytin çekirdeklerini avuçlarına tükürerek, çay bardaklarında yağlı parmak izlerini bırakarak, mırıl mırıl konuşarak, birbirlerine güvenerek, yakınlaşarak, birbirlerine mürşitten dert yanarak kahvaltı yapıyorlar. Mürşidin onları kendinden uzaklaştıran amaçsızlığını, düzensiz düzenini sonunda kabullendiler. Ama kabullenmeleri acı çekmedikleri anlamına gelmiyor. Özgür'ün acısı gerginliğe dönüştü. Şükran'ınki sessizliğe. Elvan acı çekiyor mu bilmiyor. Yıllardır kızıyla oturup konuştuğu yok. Bazen kendini müthiş suçlu hissediyor. Kendi başında üstesinden gelemiyor bu hissin. Karısı bir şey söylesin, İçini kaplayan bu ağrılı hissi gidersin istiyor. Şükran, niye yüzün gülmüyor diyor. Şükran eskiden, gülüyor, niye gülmesin ki derdi. Ardından gülümsemeye çalışırdı. Bu hali mürşidin suçluluk hissini ikiye katlardı. Şükran artık cevap vermiyor. Sadece eskimiş bir kırgınlıkla bakıyor. Yüzünde hep bir hüzün kalıntısı var. Mürşit bu suskunluğu, bu çaresiz kabullenişi kaldırmakta çok zorlanıyor. Ona yüzünün niye gülmediğini sorduğunda somut, anlaşılır, makul bir tartışmaya zemin oluşturacak bir şey söylemesini, aralarında öfkeli de olsa bir hayat belirtisi de olmasını bekliyor. Ama mücadeleyle geçen bunca yıldan sonra Şükran'ın ona söyleyecek sözü kalmadı. Zaten söylese de mürşit, gereğini yapamaz. En fazlası, sessizce çıkıp otele gider. Karısı gene kendi mutsuzluğuyla baş başa kalır. Hem mutsuzluğunun asıl nedeni mürşit, onun bu sonsuzca kederli hali. Şükran'ın acı çektiği, uykusunda belli oluyor en çok. Bir süredir tuhaf bir huy edindi. Uyurken bir kolunu havaya kaldırıyor. Ah diye derinden inleyerek bırakıyor. Sanki uçurumun başında bir dala tutunmuş da, gücü tükenince bırakıyor elinden. Kolu çoğu zaman mürşidin yüzüne düşüyor. Kaldırıp yavaşça yorganın üstüne bırakıyor. Usulca okşuyor. Karısının kim bilir nasıl bir kabusla titreyen göz kapaklarına üzüntüyle bakıyor. Acısını gidermek elinden gelmediği için kahroluyor. Bazen Şükran'ın kendi yüzüne düşüyor kolu. Sıçrayarak uyanıyor. Mürşit, bir şey yok Şükran, uyu diyor. Rüya gördün herhalde. Karanlıkta göz göze geliyorlar. Acıklı bir şey oluyor. Karısının bu tuhaf huyunun farkında olduğunu ve utandığını anlıyor. Şükran Mürşit'ten henüz nefret etmiyor. Onu hala seviyor. Ama mürşit bu sevginin içinde bir yerde taşlaştığını, artık canlı olmadığını biliyor. Şükran onu çok eskide kalmış bir hatırayı sever gibi seviyor artık. Karısının ona duyduğu kırgınlık, yıllar içinde bir tür hissizliğe dönüştü. Gece uyanıp göz göze gelmeleri sayılmazsa, aralarında bir duygu alışverişi kalmadı. Normal hayatlarını yürütüyorlar, konuşuyorlar, yüksek sesle tartışıyorlar. Hatta bazen seviştikleri bile oluyor. Ama sözleri de, tenleri de birbirine değmiyor, yanlarından geçip gidiyor. Bunun böyle devam edemeyeceğini bilmek mürşidi avutuyor. Yakında bana düşman olacak diye düşünüyor. Hissizleşme böyle yapar insanı. Önce sevgiyi taşlaştırır, değiştirir, sonunda düşman eder. Şükran'ın düşmanlığından korkmuyor. Aksine onun sırtındaki sevgi yükünü tamamen kaldıracağı için seviniyor. Karısını seviyor. Yalan değil, hakikaten seviyor. Oğlunu ve kızını da. Ama onlara duyduğu sevgi, kavanozda bir cenin sanki. Kalbinden parmaklarına kadar bütün unsurlarıyla tamam. Ama ölü. Ne zaman öldü bu şey? Ölü mü doğdu? Niye böyle diye soruyor kendine. Bazen bildiğini düşünüyor duygusuzca. Hatta zalimce açıklıyor. Diyor ki, beni bu dar hayata onlar mahkum etti. İçimdeki şeyi öldürdüler. Onlar dediği sadece karısı ve çocukları değil, onu saran her şey. Ev, otel, diğer insanlar, şehir, dağlar, hatta tava. Bunda biraz haklılık payı olsa da durumunu açıklamaya yetmiyor. Bu yüzden hiçbir cevap, sorularının karşılığı olmuyor. Hayatının tamamı, hatta varlığının öncesi bile, ailesine yaptığı bir haksızlık gibi görünüyor gözüne. Böyle zamanlarda, için enerjisine dayanamıyor. Rakı, makı da kâr etmiyor. Eşya deposuna kapanıyor. Karanlıkta. Yorgunluktan bitene kadar ağlıyor. Bu çok sık olmuyor. Sık olsa ya ölür ya da bir şekilde yenilenir. Ama ikisi de olmadığı için kederi her geçen gün artıyor. Keşke karımın sevgisini minnetle kabul edecek kadar normal bir adam olabilseydim diye düşünüyor. Ama her sabah alıp başını gitmek niyetiyle uyanıp ancak 200 metre gidebilen, gecelerini puslu ve soğuk bir gökyüzünün altında, kederinden ölecek bir madenciyle rakı içerek geçiren ve kendi ölümünü hayal ederek zamanını tüketen bir adama normal denemez. Ruhu kanser oldu çoktan ama ölemiyor. Bedeni içtiği onca sigara ve içkiye rağmen öküz gibi sağlam. Şükran her sabah Elvan'a gidiyor, evlendiğinden beri. Kızı, bakışları tenkit kaynayan kayınvalidesine mahcup olmasın diye evini derleyip topluyor. Elvan'ın hamile kalmasını dört gözle bekliyor. Bir torunu olursa hüznünden kurtulacak. Hayatının torununa bakmak gibi sahici bir amacı olacak. O zaman Mürşit'ten daha kolay nefret edecek. Sevgisinin tümünü ona bağlı olan kişilere, çocuklarına ve torununa verebilecek. Mürşit'in ağırlığından kurtulacak. Elvan arada bir kocasıyla yemeğe geliyor. Şükran gündüzden haber veriyor. Soğuk bir sesle akşam evde olmasını istiyor. Mürşit kızını üzmek istemiyor. Bu yüzden sevmek için çaba göstermediği damadına tahammül etmeyi tercih ediyor. Ona geleceği zaman madenciye, kusura bakma bu gece evde olmam lazım diyor. Önemli değil diyor madenci. O da madenden arkadaşlarıyla Atlantik'e gidiyor. Kafa çekmeye, şehrin son meyhanesine. Mürşit ertesi gün nasıldı diye soruyor. Berbattı diyor madenci. İyi ki sen varsın anlamına gelen bakışlarından doğru söylediğini anlıyor. Madendekiler sadece iş konuşuyorlar çünkü. Para, altın, izin, mesai vesaire. Yemeğe geldiklerinde Elvan'ın bu mecburi ziyareti bir an önce tamamlayıp gitmek istediği yüzünden okunuyor. Diken üstünde oturuyor. Babasının akıl almayacak kadar boş konuşan kocasını küçümsediğini biliyor. Belli etmesinden korkuyor. Haklı. Mürşit damadını küçümsüyor. Ama bir şey yapmıyor. Sadece konuşurken gözlerine bakıyor. Çocuk gözlerine bakılmasına alışık değil. Çok tedirgin oluyor. Bakışlarını kaçırıyor. Şükran'a kalırsa Elvan çok mutlu. Neden olmasın? Kocası şehrin en iyi ailelerinden birinin oğlu. Hali vakti gayet yerinde. Evine bağlı. İçkisi kumarı yok. Elvan'ı da hoş tutuyor, üstüne titriyor. Boylu poslu, yakışıklı ayrıca. Daha ne olsun? Şükran damadının aptal olduğunu kesinlikle kabul etmiyor. Aptal olsa onca dükkanı, işi gücü idare edebilir mi? Kısacası kızının çocuk sahibi olmaktan başka hiçbir eksiği yok. Yakında onun da olacağına, mutluluğunun tamamlanacağına inanıyor. Mürşit kızının mutlu olup olmadığını bilmiyor. Bazen acaba gerçekten mutlu mu diye soruyor kendine. Ama sorusu hiçbir yere değmeyen, havada ısılı kalmış bir nesneye benziyor. Kızıyla arasında zor, çözülmemiş bir şeyler var. Sormaya korkuyor. Kurcalarsa yine haksız çıkacak. Hep haksız çıkıyor. Bütün bunları düşünerek aynaya baktı tekrar. Bir suçluluk hissini daha kaldıramam dedi aynadaki yüzüne. Elvan'a, kızım bu gerizekalı herifle gerçekten mutlu musun diye soramam. Değilim baba, senin yüzünden mutlu değilim. Hiç olmadım derse kendimi öldürmem gerekir ama yapamam. Elimden gelmez, gelmedi bugüne kadar. Yüzü çok yaşlanmıştı, çökmüştü. Birkaç günlük sakalı bembeyaz olmuştu. Kederle dolu gözlerine ve çevresindeki derin çizgilere, hayatımla barışmanın bir yolu kalmadı mı diye sordu. Çok mu geciktim normal bir adam olabilmek için? Geç kaldığı belliydi. Evi söylüyordu ona bunu. Oteli, ailesi, çevresindeki yüzler, hepsi aynı şeyleri söylüyordu. Normal bir adam olmadığını. Kapının açılıp kapandığını duydu. Karısıyla oğlunun ayak seslerini. Evden çıktılar. Şükran Elvan'a gitti. Özgür kim bilir nereye. Titreyerek tıraş oldu acelece. Banyodan çıktı. Yatak odasında hızla giyindi. Mutfağa gitti. Şükran her zaman yaptığı gibi kahvaltılıkları masada bırakmış. Kaynaya kaynaya suyu bitip de yanmasın diye çaydanlığın altını kapatmış. Böyledir o. Küçük şeyleri hesap eder. Büyük şeyleri de hesap eder. Şeffaf kapaklı kaplarda zeytin peynir vardı. Reçelin üstüne çay tabağı kapatılmış. Arı mevsimi değil ki Şükran diye mırıldandı. Hem bahçeli bir evde yaşamıyoruz artık. Evimiz hayatımız kadar kara bir duvara bakıyor. Bu hayat, ailemin, benim berbat ettiğim hayatı bugüne kadar yürüdüyse ve hala yürüyorsa, Şükran'ın sayesinde diye düşündü. Hayat tasavvurlarımız birbirine uymadı Şükran, ama bu senin kabahatin değil, senin talihsizliğin. Çayı ısıtmaya üşendi. Yarısı yenmiş taze ekmeğin ucunu koparıp ağzına attı. Evden çıktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.